Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak geçen sayıda aktarmaya başlamıştık. İlhan Armutçuoğlu Hoca Efendi ile yapılan mülakatın ilk bölümünü paylaşmıştık. Bu ayda ikinci bölümünü paylaşalım. Altınoluk'un Eylül 2017 sayısından. Evet, İlhan Armutçuoğlu Hoca Efendi ile Kalbin Mertebeleri başlıklı mülakatın ikinci bölümünü şimdi paylaşmaya başlayalım. Efendim, sizin dergah özlemiyle buraya yaptırdığınız bu orta mescidi farklı bir mimaride ve farklı özellikler taşıyarak yapılmış. Bunlarla ilgili bilgi verseniz. Efendim, bendeniz emeklilikten sonra bir müddet Kırım'da da vazife yaptım. Kırım'da dini hayat, İslamlaşma bizim Anadolu'dan önce başlamış. Hatta oradayken anlatmışlardı. Hazreti Osman zamanında yazılan 3 tane Kur'an-ı Kerim'den birisi eski Kırım Mescidi'ndeymiş. Zannediyorum şimdi o nüsha Moskova'da. Kırım'da yıkılmış eski bir camide görmüştüm. Akustiği temin etmek için kubbenin etrafını boş testilerle çevrelemişlerdi. Camilerde seslerin karışmaması lazım. Yeni camilerde bakıyorum sesler birbirine karışıyor. Caminin içinde ses hem her köşeden duyulacak hem de birbiriyle karışmayacak. Bu husus önemlidir. Neden çadır, otağı şeklinde cami inşa ettiniz derseniz, Anadolu insanı olarak hepimiz Orta Asya'dan gelmişiz. Burada Orta Asya'daki ecdadımızın çadırlarını yad etmek istedik. Onlar keçeden yapmışlar, biz taştan, tuğladan yaptık. Mimarisi de oradan geliyor. Bizim otağı mescidimizin pencere seviyesinin üstünü çepeçevre testilerle kapladık. Ilıman bölgelerde havalandırma önemli oluyor. Bunun için ayrıca küçük kubbenin altına 10 santimlik hava alma boşluğu yaptık. Camimizin içinde durgun hava olmaz, baca gibi oradan teneffüs eder. Fatih Sultan Mehmet'in çadırını kurduğu Otlukbeli'nde bu caminin aynısını yapmak istemişlerdi. Projelerini verdik, yaptılar. Otağ mescidimizde Selçuklu ve Osmanlı motifleri kullandık. Mihrabına başka camilerde konulmayan "Allah kuluna kafi değil mi?" ayeti kerimesini tura şeklinde yerleştirdim. Mescidin içine nakşettiğimiz ayeti kerimeler tamamen tefekküre dayalı ayeti kerimelerdir. Bunlardan birisi, "Sizden kim dininden dönerse Cenab-ı Hak sizi helak eder. Sizin yerinize öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever" ayetidir. Burada bir incelik var, onu arz edeyim. Muhabbet aynen su gibidir, yukarıdan aşağı akar, yani Allah'tan kuluna gelir. Peygamberden ümmetine gelir, üstattan talebesine gelir, babadan anneden evladına gelir. Burada da o zikredilmiştir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Yani ilk seven Cenab-ı Hak'tır. Nakşettiğimiz bir diğer ayeti kerime ise Cenab-ı Hak arza gireni bilir, arzdan çıkanı bilir, semadan gökyüzünden ineni bilir, semaya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Diyebiliriz ki bu milletin evladına sadece bu ayeti kerimeyi öğretebilirsek bile mükemmel bir toplum inşa ederiz. İnsanlar Allah'ın her yerde hasır ve nasır olduğunu bilince her hareket, her adım ona göre atılır. Böyle bir anlayıştan uzak kaldığı içinse cemiyetin perişanlığını, halini görüyorsunuz. Üçüncü bir ayeti kerime, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, "Biz azimüşşan kulumuza şah damarından daha yakınız." Biliyorsunuz vücutta temiz kan atar damar marifetiyle bütün uzva yayılır. Kullanılmış kansa toplar damar marifetiyle bütün vücuttan tekrar kalbe gelir. Kullanılmış kan, kirlenmiş kan kalbin atışlarıyla ciğerlere pompa edilir. Orada oksijenle temizlendikten sonra tek damarla kalbe indirilir. ölmüş kan oksijen vasıtasıyla diriliyor. Tekrar hayatiyet kazanıp bütün vücudu tekrar diriltiyor. İşte o tek damarın adı, hayat damarının adı şah damarıdır. İşte Cenab-ı Hak bundan dolayı şah damarını zikretmektedir. Cenab-ı Hak bize şah damarımızdan, nefsimizden, ruhumuzdan yakındır. Bendeniz edebiyatla meşgul olduğum için bir de kitabe koyduk. İki büyüğümüzün ismine bu mescidi yaptık. Bu itibarla orada şöyle deniyor. İş bu yahşi mabedin nakşı, nakkaşı yahşi, nakşeden kalbe her dem nakşı, nakkaşı yahşi. Hazreti Mahmud Sami sahip vefa hayrına, feriştehler dem de dem inerler, yahşi yahşi. Hocam, silsilenin son beytlerinin sizin kaleminizden çıktığını biliyoruz. Bunun nasıl olduğunu sizden dinlesek. Efendim, Sami Efendi Hazretleri ahirete irtihal ettiği zaman birinci gün Musa Efendi Hazretlerini aradım. Telefon cevap vermedi. İkinci gün tekrar ararım. El hukmü lillah, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Başsağlığı diledim. Efendim, bundan sonra emriniz ne veçili olacak diye sordum kendilerine. Evlatım, aynen bildiğiniz gibi devam edecek buyurdular. Muğla'da kardeşlere, bundan böyle vazife Musa Efendi Hazretlerine intikal etmiştir dedim. Tabii silsilede mübarek isimlerin geçmesi gerekir. Kardeşlere bundan sonra şu beyti silsilenin sonunda okuyalım. Gelen talimat üzerine hareket ederiz dedim. Beyt şu: Hazreti Musa medarı feyzimiz oldu şükür, masarı avnu inayet olsun o sahip vefa. Bu durumu da Abdullah Sert abime ilettim. Yazdığım beyti Osmanlıcı olarak kendilerine takdim ettim. Abdullah Sert abim Medine-i Münevvere'ye gittiklerinde Musa Efendi Hazretlerine arz etmiş. Bu arada bir hayli teklifler de olmuş. Musa Efendi Hazretleri fakirin yazdığını işaret ederek bu münasiptir buyurmuşlar. Musa Efendi'nin irtihalinden sonra vazife Osman Efendi Hazretlerine intikal etmiştir. Daha önce bu beyti fakir yazdığım için yeni bir beyit yazmam istendi. Onun için yazdığım beyit şu: Hilm-ü irfanıyla hizmet aşkının mümtaz eri, mayesi rahm-ü seha Osman veli-i pür haya. Bu beyti Abdullah Sert abim kendilerine arz ettiği zaman Osman Efendi tevazuundan veli ifadesine uygun bulmamışlar. Ayrıca her mürşid için bir beyt olunca bu uzayacak. Her ikisi bir beyitte toplansa düşüncesi fakire iletilince o zaman da son halini olan şu beyti yazdım. Feyzi cari Hazreti Musa ki ol sahip vefa, pek sahi hayrul halef Osman Nuri-i pür haya. Bu da benim için ayrı bir neşe ve huzur kaynağıdır. Hocam, edebiyatla, şiirle meşguliyetiniz devamlı oluyor mu? Şiirle meşguliyet devam eder durmaz. Osmanlı döneminde divan sahibi olmuş şairlerle uğraştım. 18 şairin divanları üzerine çalışma yaptım. Calibi dikkattir, bu hanım şairlerin hiçbirisi mektebe gitmek suretiyle şair olmamışlardır. Ya babasından ya kendisine nikah düşmeyen birisinden okumuş ve o divanları o dönemin kültürüyle meydana getirebilmişlerdir. Üstadlarını buldukları takdirde özel eğitimle mükemmel manada yetişmişlerdir. Mesela şaire Leyla Hanım müthiş bir ifadeyle şunları söylüyor: Leyla kulunu ateşi aşkınla kebap et, düzahta koyup yakma anı nar-ı ilahi. Bu çalışmalarımın basımlarıyla ilgili yeterli gayrette bulunamadım. Hala kayıtlarımda durmaktadır. Belki gayretli gençler yetişirse bendeniz onlara yardımcı olabilirim. İzmir'de bulunduğum yıllarda Edebiyat Fakültesinden mezun olan kardeşimiz tez yazacağı zaman onu Esat Erbili Efendi'nin divanına yönlendirdim. Ben de yardımcı oldum ve o divan literatüre girmiş oldum. Kaside-i Bürde'nin, Kaside-i Ziyaiye'nin manzum tercümelerini bir ara yapmıştım. Tasavvufla meşgul olanlarda bu edebi zevk ve neşe vardır. divan edebiyatı tarzında şiirlerimiz devam edip gidiyor. Bazen cami kitabeleri istiyorlar. Onlara da münasip beyitler yazıyorum. Musa Efendimiz zamanında bir gün Konya'da Lale Bahçe'de bir sohbetteyiz. Musa Efendi notlarını açtı ve içinden dörde katlanmış bir kağıt çıkardı. Sohbet notlarını Abdullah Sert abime verdi ve onlarla sohbet ederken kenara ayırdığı kağıda şöyle baktım. Gayet muntazam katlanmış, katlayan düzenli birisiymiş diye düşünüyorum. Sonra dikkat ettim, kağıdın arkasına nokta tuşları belli olarak çıkmış. Benim daktilomun da nokta tuşları sert basardı. Musa Efendimiz Hazretleri sohbetten sonra o kağıdı açtı, fakire uzattı. Meğer bendenizin bir şiiriymiş. Onu verirken buyurdular ki, şairler umumiyetle mübalağa ederler. Fakat bu şiirde hiçbir mübalağa yoktur. Sami Efendi Hazretleri'ne anlattığım o şiiri okumamı arzu ettiler. Ey Hazreti Sami, meselsin mürüvvette, eller dameninde'dir, dünyada ahirette diye başlayan bir şiirdi. Efendim, Sami Efendi Hazretleri ile olan yakınlığınızdan faydalı olacağı mülahazasında bulunduğunuz bazı hatıralar paylaşır mısınız? Bendeniz ilk hacıma 1965 yılında karayoluyla gittim. Hac mevsimi bittikten sonra Kabe-i Muazzama'da Altınoluk'un karşısında yatsı namazından sonra Sami Efendi ve Musa Efendi ön safta, biz de arkasında oturuyoruz. Kabe-i Muazzama'nın tam tepesine Ay Mehtap vaziyetinde olarak dikilmiş vaziyette. Bab-ü Selam tarafından şöyle cemaati yararak bir bedevi geliyor. Aceleyle yürürken birden durdu. Ay'a bakıyor. Dönüyor Kabe'ye bakıyor. Dönüyor Sami Efendimiz Hazretlerine bakıyor. Üç noktaya tekrar tekrar bakıyor ve ağlıyor. Ve 10 metre kadar mesafedeydi. Üç merkeze bakış bayağı bir devam etti. Birden usta bir yüzücünün denize atlaması gibi Sami Efendi Hazretleri'nin kucağına atladı. Başını onun dizine koydu. Hiç kelam olmadan üstadımızın dizini ıslatıncaya kadar ağladı. Ne ondan ses var ne üstadımızdan ses var. 3-5 dakika kadar bedevinin başı üstadımızın dizinde ağlama devam etti. Nihayet üstadımız o bedevinin sırtını sıvazladı. Sonra başını kaldırdı, çok dikkatle üstadımızın yüzüne baktı ve yine hiç kelime konuşmadan zemzem kuyusuna doğru yürümeye başladı. Fakat giderken birkaç adım gidiyor, sonra duruyor, yine üç merkeze bakıyordu. Biz tabii kendisine soramazdık da yakınlarına sorduk. Neden bu kişi üç noktaya baktı diye. Efendim dediler ki, ayın nurunu gördü, Kabe'nin nurunu gördü, evliyanın nurunu gördü. Herkese vardır, bazı yiyeceklere karşı vücutta alerji olur. Ben de yumurtayı, hele hele yağda kızartılmış yumurtayı yiyemem. Bir lokma bile alsam o gün sancı akşama kadar kıvrandırır. Yine Mekke-i Mükerreme'deyiz. Bizi Konyalı Doktor Mehmet Hulusi Baybal'la birlikte bir otelde yemeğe aldılar. Fakir Sami Efendi'nin sağına düştüm. İşlerinde en genç olduğum için en çok çorbayı bana koydular. Sami Efendi çorbasından biraz aldıktan sonra olduğu gibi bana verdi. Ben de yedim. Arkasından yağda kızartılmış yumurta geldi. Yine Sami Efendi birkaç lokma aldıktan sonra geriye kalanını bana verdi. Tabii üstadımızın sofrası olduğu için edeben vardır bir hikmet düşüncesiyle o iki porsiyon yumurtayı adam akıllı bitirdim ve arkasından da sünnetledim. Ömrü hayatımda ilk defa o yumurta bana dokunmadı. O zamandan beri de bana yumurta dokunmaz. Bir beyitte şöyle deniyor. Ehli dil hare nazar eylese güzar açılır. Yani bir gönül ehli nazar ederse eşya kabiliyet değiştiriyor. Hocam, Sami Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde hiç kaside okuduğunuz oldu mu? Bir gün İstanbul'da Musa Efendi'nin köşkündeyiz. Öğle namazından sonra sohbet başladı, akşama kadar devam etti. Arada ikindi namazı kıldık. sohbet bir aşrı şerif okunarak, bir sohbet yapılarak devam ediyordu. Akşama yakın fakire okuyun dediler. Ben Sami Efendimizin sol canibinde bir yerde oturuyorum. Okuyun dendiği, yani aşır okuyun denmediği için ben de Esat Erbili Hazretleri'nin bir gazelini okudum. Tefsir sahibi Elmalılı Hamdi Yazır Hazretleri de tahmis etmiş. Yani her beytin üzerine 3 mısra eklemiş. Buna tahmis deniyor. Esat Efendi'nin gazeli şöyle başlıyor. Leblerin söyler civanım Gonca-i Rana nedir? Gözlerin eyler işaret nergisi şehla nedir? Elmalılı Hamdi Yazır Efendi'nin tahmisi de şöyle bitiyor. Gam değilmiş Hamdi olmak seyri gülşenden cüda, neşve var yadında derler, gül feda, bülbül feda. Şimdi Şeyh-i Asır'dan duydum şu yolda bir nida, dergeh pir-i muğanda, haki pay ol esada, ol zaman idrak edersin, rütbe-i bala nedir? Fakir okumaya başlayınca Sami Efendimiz Hazretleri gözyaşlarını koyverdi. Evliyaullah'tan büyüklerin gözyaşları nadiren görülür. Mübarek sakalının iki yanından gözyaşları akıyor, üzerinde kahverengi bir pardesu vardı. Pardesünün üzerinden aşağıya iniyor. Sonuna kadar okudum. Artık sohbet bitti. Sami Efendi kalkacaklar, şöyle bir yüklendi kalkamadı. Bir daha yüklendi yine kalkamadı. Yanındakiler yardım ettiler de ayağa kalktılar. O gün Sami Efendimizin o meclisten gidişini hiç unutamam. Evliyanın sekri hiçbir şeye benzemez. Hala gözümün önündedir. Herkes gidince fakir de müsaade istedim. Musa Efendimiz siz kalın buyurdular. O gün geç saate kadar bahçede bir ağacın altında sohbet ettik. Bir başka zaman Bursa'da Ulu Cami'ye yakın bir evde sohbet olacak. Ev 5. katta. Sami Efendimiz Hazretleri'nde ihtiyarlığın göründüğü yıllardı. Kat aralarındaki sahanlıklarda dinlene dinlene çıktılar. Biz de peşinden çıktık. Yine o sohbette de bir aşırı şerif bir sohbet oluyor. Fakir Sure-i Vakıa'yı 3 bölümde okudum. 1. bölüm okunuyor, Sami Efendi sohbet ediyor. 2. bölüm okunuyor, tekrar sohbete geçiyoruz. Musa Efendimiz Hazretleri tam karşımda. Evde bir bülbül veya kanarya varmış. Fakir Kur'an okumaya başlıyorum, kanarya şakımaya başlıyor. Ayet sonlarında duruyorum, o da duruyor. Sami Efendimiz Hazretleri, Vakıa Suresi bittikten sonra bütün vücuduyla fakire döndü ve ''Allah senden razı olsun, kuşları bile zikre iştirak ettirdin.'' buyurdular. Sohbet bitti, ayrıldık. Musa Efendimiz daha sonra fakire ne zaman bir aşrı şerif okutacak olsa hemen oku ama Bursa'da okuduğun gibi oku derdi. Bir ömür fakire bunu söylemiştir. Burada noktalanıyor değerli dinleyenler. Bu aylık gelecek sayıda teslimiyet mıknatıs gibi çekilmektir ifadeleri yer almış ve gelecek sayıya dikkat çekiliyor. Ama mülakatın içerisinde altı çizilmiş birkaç nokta var. Onları paylaşalım. Hakkel yakin için denilmiş, Rabbim hepimizin imanımızı ölünceye kadar muhafaza etmemizi nasip eylesin. İlmel yakinden aynel yakine, oradan hakkel yakine ulaşmak kolay değildir. Bunun için neler isteniyor? Önce içinde riya kokusu olmayan ibadetler, amel, taat isteniyor. Yaptığımız bütün ibadetler rızayı bari, yani Allah rızası için olacak, gösteriş olmayacak. Sonra helal kazanç isteniyor. Ondan sonra müsbet eğitim isteniyor. Özellikle mürşidi kamilden alınacak eğitim isteniyor. Altı çizilen mülakattan başka bir nokta, kalbin mertebeleri. Sami Efendimiz Hazretleri kalp meselelerine geldiği zaman kitabı bir kenara bırakır, irticali konuşurdu. Kalpler 5 kısımdır derdi. 1- Ölü kalp, maneviyat diye bir şey yok. 2- Mariz yani hasta kalp, ölebilir de dirilebilir de. 3- Zakir kalp, zikri var ama yarıdan az. 4. Uyanık kalp, zikri kesirde yani yarıya geçmiş. 5. Hay kalp, diri, 24 saatin tamamında zikir halinde olan kalp. Bunlar tabii seyri sülük olmadan olmuyor. Bu durum yol içinde bile olsa herkese nasip olmayan bir keyfiyettir. Ve son bir altı çizilen ifade, zikri kesir nasıl olur? İlhan Armutçuoğlu Hoca Efendi bu konuyla ilgili şunları söylüyor. Bir gün Medine-i Münevvere'de oturuyoruz. Saatçi Osman Efendi vardı. İlim deryasıydı. Fakir Medine-i Münevvere'deyken ya Mescid-i Nebevi'de ya da onun evinde olurdum. Bir gün kendisine zikri kesir nasıl olur diye soruldu. Buyurdu ki, hani karpuz keserken ikiye böldüğümüz sırada bıçak biraz kayıverir ve yarının yarısı biraz eksikçe yarının yarısı biraz fazlaca olur. 24 saatin yarısından biraz fazlasında Allah'ı unutmazsa zikri kesirin tabanına ulaşmıştır. O kişi zikri kesir yapıyor demektir. Ama 24 saatin tamamında Allah'tan gafil olmuyorsa işte o kişi zikrin tavanına ulaşmıştır. Evet değerli dinleyenlerimiz, İlhan Armutçuoğlu Hoca Efendi ile yapılan mülakatın ikinci bölümünü paylaştık ve mülakat sırasında altı çizilen bazı noktaları da paylaşmış olduk sizinle. Selman Tan gerçekleştirmiş bu mülakatı. Evet, gelecek sayıda mülakatın üçüncü bölümünü inşallah nasip olursa sizinle paylaşmaya çalışacağız Sesi Dergi'de. Son olarak Aşk Yahu başlıklı Ali Büyükçapar'ın kaleme aldığı yazıyı da paylaşalım ve programımızı noktalayalım bu akşamlıkta. Çok olmaz hayatta. Bazen birkaç kelimede tecelli eden hakikatle karşılaşır. Bunu anlamak, bunun içinde bir renk olmak adına belki de bir ömrü veririz. Yıllar öncesinden şöyle bir paragraf aklımda kalmış. Kainatta tek hakikat varsa o insanın kendi varlığıdır. İnsanın hakikati ise ruhtur. Ruh için bir hakikat varsa o aşktır. Aşk için bir hakikat varsa o da Cenab-ı Hak'tır. Aman Allah'ım aman, kaç yıl oldu bunu böyle aklımda tutabilmiş, en zor zamanlarda bu hikmetten aldığım ışıkla nice zorlukların üstesinden gelebilmişim. Ne peki bunlar? Kainat, insan, ruh, aşk, Allah. Efendim sıralamaya dikkat buyurun. Kainat, insan, ruh, aşk, Allah. İnsanın arayıp da bulamadığı sır, sakın bu evrelerin tamamı olmasın erenler. Yunus diliyle şöyle desek, nice bu dertle yanam, ecel ere bir gün ölem, meğer ki sinimde bulam, şöyle garip bencileyin. Tam işte böyle bir durum. Kainatın varlığının akıl ve duygu dünyasına yansımasının meydana getirdiği haşyet, insanı kulluk denilen sırra götürüp zincirliyor. İnsana gelince üzerinde oynanan oyunlara bakılırsa işinin hayli zor olduğu anlaşılıyor. İnsan suretinde yaratılmak lütuf ama adam olmak hiç de kolay değil. Her zamanın kendi dayattığı imkansızlıklar düşünülecek olursa esaslı bir imtihanla karşılaştığımızı söylemek istiyorum. Gerçek nedir? Hakikate nasıl ulaşılır? Değer hükmü nasıl gerçekleşir? İnsan olarak kendi varlığımızda bulunan esmanın tecellisi için önce yapmamız gereken işler var. Gerçek, onu düşünenden bağımsız olarak var olandır. Hakikat, düşüncenin konusuna uygun olmasıdır. Bu durum, olay ve zaruret başlığı altında ikiye ayrılır. Fizik, metafizik, ahlak başlıkları altında incelenir. Zaruretse zorunluluktan doğar. 2 ile 2'nin toplamının 4 olduğudur. Değer, gerçek ile hakikatin üzerine bina edilen bir olgudur. O da din, hukuk, ahlak, ekonomi ve estetik gibi alt branşlara ayrılır. modern dünyanın anlamak istemediği bir anlam alanının tam da içindeyiz. Ama gelin görün ki günlük sığ çekişmeler ve siyasi otorite tarafından yapılan din tanımları her şeyi bir çıkmaza sürüklüyor ki içinden çıkabilene aşk olsun. Ruh aslında o büyük lütufun en önemli ihsanı. Maddi varlığımızın can suyu olan o sır bizler tarafından geliştirilmeyi bekliyor. Maddenin üzerine abandığı o narin yapı ancak ibadet formatlarıyla diri tutulabiliyor. Cihat arzularıyla da kanatlandırılabiliyor. Madde-ruh ayrımına hiç mi hiç girmeyelim. Bütünü parçalara ayırmakla varlığın sırlarına nüfuz edebileceği zannedilmesin. Aşka gelince orada beklemek, o ulu sultanın hikmeti için kapısından hiç mi hiç ayrılmamak gerekiyor. Aşkın gönlüm yağmaladı, n'olsam gerek şimden geri, bir od bıraktın canıma, yansam gerek şimden geri. Mevla'ya gelince o hikmete bel bağlayıp tevekkülle onu anmak gerekiyor. Ali Büyükçapar'ın kaleme aldığı Aşk Yahu başlıklı yazıyı paylaştık programımızda. Son olarak değerli dinleyenler, Sesi Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından yazılar paylaştık ve böylelikle programımızı bu akşamlıkta noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.